Ayrım 8.
Kızlar istekliydi doğrusu. Suzan'la berbere bile gidip hazırlanmıştı yavrucaklar. Her gün çarşıya, şuraya buraya gitmişti kızlarıyla. Burnunun direği sızladı Kamile Hanım'ın. Büyük kızı Evrim azıcık halası kılıklıydı ya neyse. Didik didik didiklemiş kendisini, mızıklanıp durmuştu her gittikleri yerde. Ne konuşmasını beğeniyordu Kamile Hanım'ın, ne giyinmesini. Bir de kulağının dibinde vız vız etmiyor muydu? Olsaydı yanında da vızıklasaydı göz bebeği kızı. Yenge, geçmeyelim sizin eve. Bak, yaraladı koş dereyi, diyen sürücünün sesiyle adeta uykudan uyandı Kamile Hanım. Kardeş, hani beyaz gemi gibi bir ev var ya, ona yakın Suzangil'in evi. Yahu yenge, ben ne bilirim gemi evi mevi, çattık be. Gündüz memuriyet, akşamı bu iş, mis gibi yaşam anlayacaksın. Hoşdere'nin evlerini belleyemedim daha, kafam kalın azıcık. Onun için sen dur de, orada durayım, tamam mı yengem, aman yengem. Ay kardeş, yavaşla da birine soralım bari. Gemi gibi ev mi, Suzangil'i mi? Herkes bilirmiş o gemi evi, sen ne biçim şoförsün be, asıl ben çattım, öf. Sürücü kadına yanıt vermeden arabayı sağa yanaştırdı, durdu. Tek ayağı yerde, bir omzu dışarıda, bir eli direksiyonda, kaldırımdan hızlı hızlı yürüyüp gidenlere doğru bağırdı. Hey arkadaş, burada gemi gibi bir ev varmış, onu arıyoruz. Aa evet, var, az yukarıda, çok uzaklaşmamışsınız. Sürücü gemi gibi evi tanımlayan adamı dinlerken, akşam akşam tam bulduk, kafayı yiyeceğim vallahi gibisinden mırıltılarla fon müziği yapıyordu. Arabaya girip kapıyı çat diye çarptı. Kadını dikiz aynasından bakarak, duydun yenge, az yukarıdaymış. İyisi mi, sen burada in, çok yürümezsin, dedi. Aa deli misin be adam, bunca yüklü nasıl yürüyeyim, geri geri git bari. Yahu bu yolda geri geri gidilir mi, baksana arkana, kaza olur kaza. Ne bağırıyorsun, bedava mı getirdin be? Kadın çantasından çıkardığı parayı sürücüye atar gibi yaptı. Paranın üstünü beklerken yanındaki yığılı torbaları, kucağındaki paketleri toparladı, parasının üstünü aldı, indi. Arkalarındaki arabalar sürekli klaksona basıyorlardı. Eli daha kapısındayken taksi fırladı. Kadın kucağındaki paketlerden birini düşürdü. Şişe kalası canalet diye sürücünün duyamadığı bedduayla eğildi, çamurun içinden paketini aldı. Doğrulurken bu kez sövdü. Arabanı sıçayım eşoğlu eşek. Kapkara boya gibi vıcık vıcık yapışkan bir çamurla kaplıydı kaldırımlar bile. Köy yeri bile bundan temizdir, dedi yüksek sesle. Hangi akla hizmet giydiysen bu yeni rugan pabucumu, diye hayıflandı. Yokuş yukarı yürürken terlemeye başlamıştı. Hem topuklarını vurmuştu ayakkabısı, hem çamurlara bulanmıştı. Ayol, bunun neresi doğru, hoşu nerede, pöh hoş dereymiş, diye söylenerek yürürken Suzangil'in altındaki halıcıyı görünce rahatladı. Kulaklarının arkasından boynuna, memelerinin arasından beline sular yürümüştü. Sırtı sırılsıklamdı kazanın. Evi bulmuştu ya, çok şükür, sahi şu nalet gemi gibi ev neredeydi? Kapıyı Suzan açtı. Önünde önlük, bir elinde kepçe, ötekinde tuz kabı. Dudaklarını limon yalamış gibi büzerek, ''Buyur Kamile abla, nerede kaldın? Bedri abim merak etti.'' dedi gerisin geri mutfağa dönerken. ''Ocakta yağ var, yanmasın.'' diye bağırdı mutfaktan. Kamile Hanım elindekileri evin girişindeki yuvarlak halının üstüne bıraktı. Önce pardösüsünü çıkardı, uzaktan ayakkabılığın üstüne attı. Kendi terinden iğrendi bir an. Çamur eteğine dek sıçramıştı. Ayakkabı, çorap hak getire. Oo, geldin mi hanım? Ne bunlar? Bu ne hal yahu? Bu saçlarının üstünün başının hali ne? Ben de berbere gittin sandım. Ama gitmediğin iyi olmuş. Akşamki yemek iptal. Geç içeri geç. Mavi gözlerini aça aça bir çuval laf sayan Bedri Bey'i dinlemedi bile karısı. Ne berberi ne saçı. Öldüm Bedri, öldüm. Hem ayakkabı vurdu, hem çamur içinde kaldım. Onca öte beri kollarım koptu, şu terime bak. Sen de durmuş saç baş. Sonra sesini alçaltıp burnuyla mutfağa göstererek, ayol baksana karının yüzü niye asık, yemeği dışarıda yiyelim ne olur, dedi. Bedri Bey eğildi, yerdeki torbaları paketleri aldı. Sonra karısına başıyla, geç içeri geç de dinlen, o kolay çıkarız, dedi. Karı koca salona geçtiler. Bedri Bey salonun kapısını kapattı fısıldayarak. Aldırma hanım, sen rahatına bak. Ben milletvekiliyim, onlar memur. Bize çok işleri düşecek. Hele bir lojmana geçelim, bizden çıkmazlar. Aldırma sen, dedi. Kadın eteğinin bacaklarının çamurunu temizlemeden salondaki koltuklardan birine çöktü. Bedri Bey kapıyı açtı, dışarı seslendi. Suzan kardeş, gel hele bak, Kamile ablan yine ocağıma incir ağacı dikmiş. Karısına dönen Bedri Bey, hanım inşallah evin çocuklarını unutmamışsındır dedikten sonra yine Suzan Hanım'a bağırdı. Kardeş bak, Kamile ablan sizi de düşünmüş bugün. Ah hanımcığım, ince düşünceli karım benim. Suzan'ın salona gelmesini beklerken Kamile Hanım yüzünü ekşi pestil yalamış gibi buruşturarak fısıldadı. Bizden sıkıldılar Bedri. Ben de yiğinti miyinti karıya çocuklara bir şeyler aldım ya, hora geçmez nasılsa. Suzan ellerini önlüğüne silerek girdi salona. Sanki konuk kendisiymiş de Kamile Hanım'ın otur demesini beklermiş gibi tedirgin dikildi bir koltuğun yanında. Gel Suzan kardeş dedi Bedri Bey, kolundan tuttu onu, paket torba yığınının yanına çekti. Gel birlikte açalım şunları, bakalım neler çıkacak. Suzan kahvaltılık öteberi dolu iki torbayı saplarından tutarken bungun bir sesle ''Niye zahmet ettin Kamile abla, evde vardı bir şeyler.'' dedi. ''Yorulmuş ölmüşsün, ben de geleyim dedim, dinlemedin, bak şu haline vah vah.'' diye ağız yaptı. Kamile Hanım da oturduğu yerden torbalardan birine uzandı. Ancak tam tutup kaldıracakken torbayı elinden düşürdü. Oncacık yükseklikten düşen torbadan cank diye bir ses çıktı. Eyvah diye ellerini dizine vurdu kadın. Size mutfak seti aldıydım. Plastiklerde duruyor tuzun biberin çayın anam. Kanser yapar onlar. Ben seramik mi ne ondan aldıydım. Tüh, kırıldı herhal. Bedri Bey yere düşen torbayı aldı. İnce kağıtlara sarılı, üstü mantar desenli, tuz, şeker gibi şeyler yazılı birkaç parça seramik çıktı içinden. Evet, birinin kapağı tam ortadan ikiye ayrılmıştı. Suzan kapak kırıklarını inceleyerek, ''Bu yapışır, üzülme Kamile abla.'' dedi. ''Ben şimdi Japon yapıştırıcısıyla bunu onarırım, üzülme. Hem bizi düşünmen yeter, zahmet etmişsin, bir sürü para harcamışsın, sağ ol.'' diye ekledi. ''Kırılsın varsın, canımız sağ olsun.'' diye araya girdi Bedri Bey. Kamile Hanım hala tühtühlenirken, ''Hiç uğraşma Suzan kardeş, at gitsin, çanak çömlek de mi parayla, at gitsin.'' Suzan iki elindeki seramik kırıklarıyla ''Aa Kamile abla, senin her yerin çamur içinde kalmış ayol.'' derken bir krem rengi koltuğa, bir de Kamile Hanım'ın çamurlu eteğine, bacaklarına baktı. Kamile Hanım'ın dar kara eteği dizlerinin üstüne dek sıyrılmış, tombul bacaklarını çorap lastikleri iki boğum yapmıştı. ''Kadın burnuna dek çamura batmış.'' dedi içinden Suzan. ''Nerede yürümüş Allah'ın cezası? Yürümemiş, adeta sürünmüş. İçine sıçıldı zaten bu koltukların, vah vah.'' İçinden geçenleri yüzüne yansıtmamak için yeniden mutfağa döndü Suzan canı sıkkın. ''Bak gördün mü?'' dercesine başını salladı Kamile Hanım kocasına. Bedri Bey karısının işaretini görmezlikten geldi. Suzanlara armağan ne varsa yiyecek giyecek ivedilikle ayırdılar karı koca. Kamile Hanım hepsini derleyip topladı, masanın üstüne yığdı. Yiyecek torbalarını da götürdü, mutfak tezgahına sıraladı. Yeniden salona döndü hiç konuşmadan. Birden aklına bir şey gelmiş gibi, ''Ay ay Bedri, dur sana ne göstereceğim, bak çantam nerede çantam?'' Bedri Bey çantasını uzattı karısına. Şöyle bir çantayı karıştıran kadın, küçük süslü bir kutu çıkardı, kocasına uzattı. ''Bu da bana mı?'' diye sordu Bedri Bey. ''Yok canım, kendime. En çok parayı da bu çekti. Altın ama 22 ayar bile değil.'' dedi kadın. Adam kutunun süslü kağıdını yırtarken. Kutudan bir iğnelik çıktı. ''Aa ne güzel bir kelebek.'' dedi adam. ''Ne kelebeği ayol? İyi baksana, arı arı, bal arısı.'' ''Maşallah hanım, sen Ankara'ya gelince kelebekle arıyı karıştırır oldun.'' diyen Bedri Bey bir kahkaha patlattı. ''Hem niye aldın bunu, daha iyi bir şey alsaydın.'' ''Ayol Bedri, sen de asıl sen karıştırıyorsun. Ben köy kızıyım, arıyla kelebeği karıştırmam. Bunu partinin yemeğinde takacağım. En iyisi buydu. O koca pasajdaki bütün kuyumculara baktım bir bir.'' Bedri Bey parmaklarıyla dudaklarından bir santim yukarıdaki fırça gibi kırçıl bıyıklarını sıvazladı. Sonra bir koltuğa oturdu. Canı sıkılmıştı. Parmağındaki gümüş yüzükle oynayarak, ''Hanım sonra söyleyecektim ya, neyse hadi şimdi söyleyeyim. Belki de partiden istifa edeceğim birkaç gün sonra.'' dedi. ''Ne? Eyvah başıma gelenler. Ne olacak şimdi? Lojman, kızlar, Ankara.'' ''Hanım partiden ayrılacağım belki, milletvekilinden değil.'' Kadın ağlamaya başlamıştı. Suzan koştu geldi mutfaktan, karı kocanın konuştuklarına kulak kabartmıştı içeriden. ''Dur hele telaşlanma'' diye kolundan tuttu Kamile Hanım'ı, sonra Bedri Bey'e döndü. ''Niye partiden ayrılıyorsun abi?'' diye sordu. Adam bir Suzan'a bir karısına baktıktan sonra ''Daha kesin değil Suzan kardeş, belki ayrılırım, politika bu belli olmuyor sonu başı'' dedi. Suzan hala içini çeke çeke ağlayan Kamile Hanım'ın omzunu tutarak ''Ağlama Kamile abla, ağlama'' dedi. ''Politika bu. İyi bir yerde sakla bu iğneliği. Belli mi olur? Bedri abim politika gereği eski partisine dönecek olursa yine takarsın. Ağlama sen, hem daha belli değilmiş.'' Bedri Bey Suzan'a kötü kötü baktı. Suzan adamın bakışına öfkelenmişti ama aldırmadı. Kamile Hanım'a o iğneliği takmak kısmet olmadı. Ama kocası ikinci dönem milletvekilliğini de güvenceye almıştı. İyice ısındıkları lojmanda bir 5 yıl daha rahat edeceklerdi. Kamile Hanım uzun eteklerinin ucuna inerken de çıkarken de bastığı için sıkça düşme tehlikesi atlattığı bu içi merdivenli evini pek sevdi. Uzak kısım Suzan'sa bu şık şıkıdım giysilerde gözü kalan kadınla kızlarının nasıl olup da böyle tepeden tırnağa örtündüklerini gide gele öğrendi. Hatta 40 yaşına dek hiç ilgisini çekmeyen politikayı da bu anayla kızlardan adam akıllı öyle bir öğrendi ki öğretir oldu. Artık neredeyse iki aile olarak yaşıyorlardı Bedri Bey'in malikanesine dönüşen bu evde. Kaldırımdan çıkarken çamur olmasın kaygısıyla topladığı pardüssün eteklerini kaldırırken bacaklarının açılmamasına da özen gösteren tepeden tırnağa grilere bürünmüş kadın yürümüyor koşuyordu sanki. İyi iş başarmıştı. Kamile ablasının öğrettiği gibi konuşmuş, umduğundan çok para toplamıştı. Orucunu tutmak, namazını kılmak koşuluyla bir tıp öğrencisi okutacaklardı. Toplanan para öyle çoktu ki 2-3 öğrenciye bile yeterdi. Çantasındaki 500'lükler içini ısıttı Suzan'ın. Kamile ablam da yarın çok sevinecek buna diye yüksek sesle konuştuğunun ayrımında olmadan adımlarını sıklaştırdı. Yine karanlığa kalmıştı. Günler de ne kısa, hay Allah. Sorma ne haldeyim. Semra Armay eliyle Sinop'a. Tezgahlarını mendireğin girişine kurmuşlar. Kararmış tahta tezgahların kimisinin altında küflü, eğik büyük gaz tenekeleri, kimisinde üst üste yığılı kiremitler ayak görevinde. Bir bayram öncesi gezgin satıcıların kapladığı sokaklar gibi mendireye giden yol. Koş vatandaş koş seslerini duyacak gibi oluyor insan. Ama balıkçı motorlarının patpatlarıyla kasetçalardan duyulan müzik var yalnızca. Tezgahların arkası deniz, önü toprak, kum. Üstlerinde ıncık cıncıktan çanak çömleğe, deniz motorundan kültür incisine neler yok ki? 10 tanesi 50 bine altın parıltısıyla göz alan bilezikler, çanak yapraklarını tozların kararttığı plastik güller, laleler. Çiçekler emaye tencerelerin, pipolar camdan vazoların içinde. Avizeler, kahve fincanları, gecelik, mutfak önlüğü, don, fanila, başörtüsü, atkılar. Tezgahların arkasında gerili iplere mandallanmış allı güllü dokumalar. Tezgah başlarında kadınlar. Boyası geçmiş saçlarına günün bu saatine dek tarak değmemiş daha. Makyaj bulaşığı yüzleri yorgun, asık, bakışları anlamsız. Uçlarının ojesi sigaradan sararmış parmaklarıyla elleri katır katır. Mavi yeşil gözlüsü, genci yaşlısı, tombulu sıskasıyla Natasha'lar ticareti alıp satmaya gelmişler bu doğa harikası kente. Abo, bu Rus karıları da hepsi Natasha mıymış kız bacım? Niye Natasha oldular ki kız? Dinlerine nalet, günahları boyunlarına ne bileyim ben? Ortadaki tezgahlardan birine çiş yapacak gibi çıkıp tünemiş satıcı kadınlardan biri. Konuşa konuşa kumaşlarını elleyen, arada bir de kendisini süzen 3 kadına bakıyor. Kadınların sorularını yanıtsız bırakıyor. Onların kıkırdayarak gidişini gözleriyle izliyor. Bakışları da gülümsemesi de kadınların arkasına takılıyor sanki. Kocaman kirli ayaklarıyla mavi naylon jarse bir kumaşa basmış, daracık kirli kot eteği baldırlarını neredeyse patlatacak. Koca memelerini dizleriyle bastırmış, dirseklerini dizlerine dayamış, yumruk yaptığı iki eli yanaklarında. Çorapsız bacaklarındaki damarlar yer yer moraltılarla genişliyor gibi. Diz kapakları açıkta, çocukluğunun yara izleri üstünde. Pörtlemiş etlerin bittiği yerde bacaklarının arasından kirli donu görünüyor. İnsan bir yarışmada bile böyle dakikalarca kımıltısız duramaz. Yan tezgahtaki bir kaset çalardan tanıdık bildik bir kadının insanın içini ezen şarkısı duyuluyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim. Hey bacı, kaça bu kumaş, kaç metre? Kısa boylu, sıska, kareli gömleği buruş buruş bir genç adam soruyor. Saçları kirden bulaşık teli gibi testere bıyıklı, ince sesli bu adam sorusunu birkaç kez yineliyor. Natasha bakışlarını az önce takıldığı yerden toplayarak dönüp gülümsüyor. Adam sesine yansıyan yılışık bir yumuşamayla yine soruyor. Natasha sessiz, gösterilen kumaşın bir ucundan da o tutuyor, duruşunu hiç bozmadan. Kumaşı dizlerinin üstüne çekerek bacaklarını örtüyor. Kaça dedim yahu? Gülümseyerek bakışını sürdürüyor Natasha. Adam bir sigara takıyor testere bıyığının kapattığı dudaklarına. Çakmağını söndürüp cebine koyarken yine tatlı sert söyleniyor. Deli mi lan bu karı, kaça diyoruz sırıtıyor. Dilini bilmez, yeni geldi daha. Yan tezgahtan iri yarı uzun boylu, gözleri mavi boncuk gibi bir kadın araya giriyor. Alacaksan 40.410. Allah'ın bezi be, ne 40.000'i, manyak mısın? İki kadın kendi dillerinde konuşuyorlar bir süre. Tezgaha tüneyen kadın ucundan tuttuğu kumaşı bırakıp uyuşan bacaklarını şöyle bir elleyip uzatıyor upuzun. Sonra bir eliyle oturduğu yere dayanıp destek alarak bacaklarıyla bir yarım daire çizerek iniyor aşağı. Ayakkabısını aranıp giyiyor. İki kadın az geri çekilip yine konuşuyorlar. Onları izleyen adamın sesindeki iki yüzlü yumuşama sürüyor. Hadi senize be, ne dedi lan bu sırıtık karı? Türkçe konuşan Natasha'nın yüzü asılıyor. Adamın elindeki kumaşı çekerek alacaksan 3.10'lukmuş diyor. Lan ben parayı denizden mi topluyorum? Bir 20'lik çalışır, fazlası yok işinize gelirse. Ne dedin anlamadım. 3.10'luk iyidir iyi. 20. Adam iki tezgah arasındaki açıklıktan öte beriye sürüne sürüne kadınların yanına geçiyor. Pazarlığın uzayacağı anlaşılıyor. Oo, hoş geldin, sefa geldin hazret. Sefa bulduk İlmi abi. Hani bir günlüğüne gitmiştin lan, kaç gündür yoksun ortalarda. Anlat hele anlat. Ne anlatayım, işim uzadı İlmi abi. İşin uzadı demek. Kısasından gideydin oğlum. Cümle Natasha'ları düzmek zorunda mıydın inek? Ayıp oluyor İlmi abi, bu ne biçim konuşma. Bak çevremizde aile, karı kız var. Bırak şimdi ayıp mayıp ayaklarını yemeyiz aslanım. Aile nerede lan? Şu masadaki kadın mı? İlk görüyorum onu. Bizim buralardan değil. Gelip meyhaneye kurulduğuna göre Natasha olmasın. Şşt, yavaş konuş Hilmi abi, rahatsız etme kadını. Hem daha gündüz, burası çay evi. Akşam oluyor oğlum, çay mı kaldı? Aslan sütü zamanı, vakti kerat. Hey gözünü sevdiğim. Güneş rakı burcuna çoktan girdi be. Sana ne lan, el alemin karısından avukatı mısın? Rahatsız oluyorsa... Şşt Hilmi abi, vallahi ayıp oluyor. Dilini vurmuş senin. Bir rahatsızlığın varsa seyahate çık. Madem öyle oluyormuş sen de dök kurtlarını Natasha'larla. Ama sağa sola bulaşma. Bak abi dedik, delikanlığa sığmaz. Falanca müdürünün makam şoförü falanca misafirhanesinde 3 Natasha ile alem yaparken yakalandı. Şoför falanca sokakta kalmışlardı, insaniyet namına yardım etmek istedim dedi. Kadınlar fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Falanca kentindeki falanca derneğin üyeleri Natasha'ların kentleri ve eşleri için tehlike olduğunu belirttiler. Valilik önünde toplanan kadınlar kentin ana caddesinde bir yürüyüş yaptılar. Elindeki gazetenin Karadeniz ekini katlayan kadın çevresine bakındı. Gündüz çay içilen, güneş batınca kafa çekilen bu kıyı lokantasının akşam müşterileri gelmeye başlamıştı. Beklediği dostlarıyla buluşmak için bir saate yakın zamanı vardı. Sandalyesini denizden yana çevirip bir sigara yaktı. İki masa ötesinde az önce yüksek sesle konuşan iki erkek gitmişti. Demek gazeteye dalınca ayırdığında olamamıştı. Adamların sarhoş muhabbetini anımsayınca bakışlarını mendirek önündeki tezgahlara yöneltti. Şaşılacak şey dedi kadın içinden. Rus pazarı toplanmış çoktan. Ne kadınlar kalmış ne müşteriler. Ne çabuk toplanmışlar, onca öteyi bereyi nereye koymuşlar. O oblomova hısım yoğun bakışlı, yorgun bedenli kadınlar. Kaşla göz arasında nereye gidivermişlerdi. Tezgahlara gerili iplerdeki kumaşlar kalkınca deniz de çıkmıştı ortaya. Güneş kızararak inmişti sulara. Güneş batmak üzere diye geçirdi içinden kadın. Eliyle garsona işaret etti. Bakar mısınız dedi. Bir sandalye üzerine koyduğu paketleri göstererek şunlar burada kalabilir mi? Az sonra arkadaşlarım da gelecek. Lütfen bu iki masayı ayırın bize. İçtiğim kahvenin parasını da alın. Ben biraz kıyıda yürüyeceğim. Garson elbette yenge dedi. Gelince verirsiniz parayı. Acelesi yok. Yürüyün tabii. Kadın kalktı, sandalye üstündeki Rus pazarından dostlarını aldığı armağan paketlerinin arasına gazetesini sıkıştırdı. Çantasını omzuna astı, deniz kıyısına yöneldi. Balıkçı motorları çoktan gelmişti. Bir pişirimlik balık alacaklarla lokantacılar bir de martılar karşılamıştı motorları. Alışveriş bitmiş görünüyordu. Naylon torbadaki mezgitlere bakarak yürüyen kadınlarla erkekler, balık kasalarıyla kendilerine yol açmaya çalışan lokantacılar kıyıdan uzaklaşıyordu. Martılarsa ürkek ürkek uçuyordu motorların sağında solunda üstünde. Sait Faik'in topal martısını anımsadı kadın. Sait Faik'in balıkçılarını düşündü. Deniz suyuyla motorunu yıkayan yaşlıca balıkçıyı izledi bir süre. Adam yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle kırmızı plastik kovalarını denizden dolduruyor, suyu şap şap döküyordu teknesine. Göremediği arkada kalmış motorların birinden belki de kemençeyle söylenen bir türkü eşlik ediyordu yaşlı balıkçının eğilip kalkmalarına. Oyna taşa na taşa, attın bizi ataşa, sap kapısı açıldı, gelen neler satiği, karısı ya darılan Natasha'dan yatiği, oyna taşa na taşa, Moskovalı Natasha. Kadının kendisine baktığını görünce yaşlı balıkçı kovasını denize daldıracakken durdu. Kadın konuşma gereksinimi duydu adamla. Natasha sanılmaktan korktu belki de. Kolay gelsin, nasıldı deniz? Sağ olasın kızım, kötüydü kötü. Mezgitten gayrı canlı yoktu bugün denizde. Onlar da beni sevmedi zaten, yarına Allah kerim. Adam yeniden kovasını doldurmak için eğildiğinde iyi akşamlar dedi kadın ama öteki duymadı. Fenere doğru yürüdü. Rüzgar iyice artmıştı. Etekleri başına geçecekti neredeyse. Elleri kollarıyla eteklerini bastırdı. Arkasından gelenlerin sözlerini bölük pörçük kadına ulaştırıyordu rüzgar. Abicim, Natasha'nın azgını da dehşet. Boş ver oğlum, bizim Osman'a çok bile, o ayın koynuna Natasha bile atılmaz be, yazık. Fenere yaklaştığında baktı 5-6 genç konuşuyordu bağırışıp gülüşerek. Bir ikisi ayakta, ellerinde bira şişeleri, yerde oturanların yanında bir naylon torba, bir kaset çalar vardı. Yalnızca bir şarkının sözleri ulaştı kadına. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim. Kadın geri döndü, bir eteklerini bir saçlarını elleriyle düzelterek koşar adım kıyı lokantasına yöneldi. Arkasından gelen silik soluk bir kadın sesi kovalıyordu sanki onu. Sorma utanırım, sorma söyleyemem. Sorma yangınlardayım zaman zaman. Ah bu yangın. Yükselen değerler. Ah efendim, ah, nereden mi bulaştım bu politikaya? Evet, nereden aklınıza geldi politikacı olmak? Sonradan değil efendim, anadan doğma politikacıyım ben, doğuştan. Ailenizde politikacı var mı onlardan? Varsayılabilir efendim. Annem gelmiş geçmiş en iyi, en büyük politikacıdır. Annem doğuştan politikacı sayılabilir. Çünkü her şeyden önce kırsal kesimden kente gelmiş bir kadın. Sonracığıma biz 1000 yıldır her bireyi politikacı olan ataların torunlarıyız. 1000 yıldır politikacı olan atalarınız mı? Efendim, elbette tarihte yanılabilirim. Çünkü ben tarihçi değilim ama genel kültürüm iyidir, bu da kalıtsal. Nasıl, anlayamadım. Anlaşılmayacak ne var efendim? Zorlayın bilgilerinizi azıcık, tabii varsa. Hangi konuda efendim? Şey, söyleşi konumuz dağıldı azıcık ya, olsun. Bir politikacı bildiklerini öğretmek zorundadır. Ne demişler? Politikacı eli açık olmalıdır, değil mi efendim? Ne diyorduk? Evet, tarihini tam bilemiyorum ama hadi 1000 yıl diyelim. Tam 1000 yıldır politikacı olan bir ulusun çocuklarıyız biz. Ama 2000 yılda olabilir. Demek politika bu kadar eski bir meslek. Bak kardeşim, iki mesleğin çok eski olduğu söylenir. Birbirine benzediği için mi yoksa benzemediğinden mi onu bilemem. Ama demek ki bu iki mesleği de bilmiyorsun. Öğren o zaman. Politika çok eski bir meslektir. Efendim, süremiz azalıyor. Biz tarihini bırakalım da gelelim ananızın, bağışlayın, annenizin en iyi, en büyük politikacı oluşuna. Adını hiç duymadık da. Duyamazsınız efendim. Çünkü annem milyonlarca politikacı anneden yalnızca biridir. Durum biraz daha karıştı Sayın Başkan. Açıklayın lütfen. Bakın şimdi. Bir kez annem en iyi başkandır. Her ne kadar medeni kanun erkek evin reisidir derse de aldırmayın. Anneler her evin başkanıdır. Sonra efendim annem en iyi sağlık bakanıdır. Hastalanmadan önce de düşünür halkını, pardon evlatlarını, hastalandıktan sonra da. Ottan çöpten ilaçlarla 2 günde diriltir. Yine efendim annem en iyi Milli Eğitim Bakanıdır. Kendisi okuma yazma bilmez ya, bunun acısını çok çektiğinden 5 çocuğunu da hem eğitmiş hem okutmuştur.